Ayrım 30.
16 Mart günü şifreli olarak kol ordulara çektiği telgrafla kumandanların bu hususta fikirlerini sordu. Sureti aşağıda arz olunan maddeler hakkında yüksek mütalaaları rica olunur. Tasvip buyurulduğu veya değiştirilmesi münasip olan cihetler görüldüğü takdirde iş ar buyurulmasını telgraf başında bekliyorum. Yüksek cevapları alındıktan sonra tamim olunacaktır cümleleriyle başlayan bu telgrafta Mebusan Meclisi'nin bütün resmi idarelerin telgrafhanelerin cebren ve resmen işgal edildiği, saltanat ve hilafet merkezine ve diğer resmi makamlara maruzatta bulunmanın imkanı kalmadığı, İstanbul'a yapılacak her müracaata düşmanların muhatap olacağı, bu durumun Osmanlı kanunlarının Anadolu'daki meriyetini haleldar etmeyeceğini, binaenaleyh bütün Osmanlı vilayetlerindeki mülki memurların askeri makamların heyeti temsiliyle irtibatta bulunmalarını ve bu irtibatın muhafazasını heyeti temsiliyenin de mülki ve askeri makamlar ile istişare ederek milli ve vicdani vazifesini yapacağını bildiriyordu. Sivas Kongresi'nden sonra heyeti temsiliyenin merci ilanına karşı durdukları halde bu telgrafa kumandanlar olumlu cevap verdiler. Yalnız 15. Kolordu Kumandanı evvela heyeti temsiliyenin kimlerden müteşekkil olduğunu öğrenmek istemişti. Dipnot: Karabekir Paşa heyeti temsiliyeyi bilhassa sormuştu. Çünkü o tarihte Sivas Kongresi'nin seçtiği heyeti temsiliyeden Ankara'da yalnız Mustafa Kemal Paşa ile Hakkı Behiç Bey, Hüsrev Sami Bey ve Mustafa Efendi Niğde vardı. Mustafa Kemal Paşa heyeti temsiliyeyi şu kimselerle tamamlamıştı: Ankara Müftüsü Rıfat Efendi, Şeyh Şemseddin Efendi, Konya Eşrafı'ndan Rıfat Bey ve Mehmet Efendi, Ankara Darül Hikmetül İslamiye Şubesi Azası'ndan Hasan Efendi, Ankara Defterdarı Yahya Galip Bey, Kastamonu Eski Vali Vekili Ferit Bey ve Ali Fuat Paşa. Mustafa Kemal Paşa herhangi bir durumu önlemek için heyeti temsiliye azalarının kimler olduğunu bildirirken, telgrafın sonunu heyetin şimdilik mukavvat bir tarzda takviyesi için çalışıldığını belirtmek suretiyle bağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, ertesi gün 17 Mart, heyeti temsiliyenin merci olduğuna ait 16 Mart tarihli telgrafı açık telgraf olarak kolordulara, valiliklere ve müstakil mutasarrıflıklara bildirdi. Mustafa Kemal Paşa, heyeti temsiliye adına 16 ve 17 Mart 1920 günlerinde kolordu kumandanlıklarına ve valiliklere aşağıdaki hususları ayrıca tamim etti. Dipnot: Birçok telgrafla bildirilen bu hususlar birleştirilmiş ve özetlenmiştir. 1. İstanbul'un işgali, İtilaf Devletleri mümessilleri, bütün bir taraf devletlerin hariciye nezaretleri ve meclisleri nezdinde telgrafla protesto edilecek ve mitingler yapılacaktır. 2. Bir müddet için dost olsun, düşman olsun, yabancı resmi alem ile muvakkatten temas edilmeyecektir. 3. Hristiyan ahaliye dokunulmayacaktır. 4. Memleketin asayişini ve huzurunu bozanlar, hangi dine ve milliyete mensup olurlarsa olsunlar, haklarında aynı şiddette ve eşitlikle kanuni işlem yapılacaktır. 5. İçinde bulunulan olağanüstü hal, birliği gerektirmektedir. Milletin birliğini sağlamak ve girişilen mücadelenin kutsiyetinden ve meşruluğundan herkesi haberdar etmek için gayret sarf edilecektir. 6. Menfi propagandalar önlenecektir. 7. Askeri ve sivil makamlar işbirliği yaparak çalışacaklardır. 8. Mühim telgraf merkezlerine birer subay veya memur yerleştirilerek telgraflar kontrole tabi tutulacaktır. 9. Sahil iskelelerinden ve dahilden gelecek şahıslar sıkı bir tetkike tabi tutularak şüpheli olanlar hakkında takibat yapılacaktır. 10. Önemli postanelerde şüpheli görülen mektuplar açılacaktır. 11. Heyeti temsiliyenin bilgisi ve rızası olmadıkça hiçbir makam ve hiçbir memur İstanbul ile muhabere etmeyecektir. 12. Telgraf memurları İstanbul'dan çekilen düşman tebliğlerini alıp yaymayacaklar ve Anadolu'da cereyan eden muhaberatı İstanbul'a vermeyeceklerdir. Aksi takdirde bu gibi memurlar casus sayılarak haklarında kanuni işlem yapılacaktır. 13. İşgali protesto için yazılan telgraflardan ücret alınmayacaktır. 14. Rehin olarak İngiliz kontrol subayları tevkif edilecektir. Dipnot: Bu talimat üzerine bazı İngiliz subayları tevkif edilmiş ve bu olay ileride Malta'daki mevkufların kurtarılmasına yaramıştır. Heyeti temsiliye yukarıdaki tedbirlerden başka mali ve askeri tedbirler de almış bulunuyordu. Dipnot: Mali tedbirler için bakınız 128. Anadolu'ya işgal kuvvetleri gönderileceği öğrenildiğinden Gey ve Boğazı'nın kapatılması ve bilhassa buradaki demir yolunun esaslı bir surette tahribi emredildi. Eskişehir, Afyon, Karahisar ve Gey ve Boğazı'nda bulunan münferit İngiliz kuvvetleri ile diğer işgal kuvvetlerinin silahlarının alınmasına ve tecritlerine teşebbüs olundu. Bunun için silahlı bir çatışmaya lüzum kalmadan düşman kuvvetlerine baskın yapılması emri verildi. İngiliz subayların tevkifini düşünmek ve buna teşebbüs etmek bu tedbirlerin en önemlisi olup o günkü kadro içinde ancak Mustafa Kemal Paşa'ya has bir davranıştır. Osmanlı Meclisi'nin sonu. İşgalden bir gün sonra 18 Mart Osmanlı Mebusan Meclisi 24. toplantısının son oturumunu yaptı. Aydın Mebusu Hüseyin Kazım Bey'in başkanlığında yapılan bu toplantıda Sinop Mebusu Doktor Rıza Nur, Bolu Mebusu Tunalı Hilmi, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin ve diğer 14 mebusun imzasını taşıyan bir önerge ile meclis protesto olarak adeta kendi kendini feshetmiştir. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin bu son toplantısı aşağıdaki şekilde cereyan etmişti. Dipnot S.A. Oğlu Kuvayi Milliye Ruhu sayfa 16-18. Reis, bir önerge var, müsaadenizle okuyalım. Okunsun sadaları. Rıza Nur Bey, Sinop, bendeniz söz istiyorum. Reis, buyurunuz efendim. Rıza Nur Bey, efendiler, mühim bir tarihi anı yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük felakete düşmemiştir. Osmanlı başkenti ve İslamiyet'in hilafet merkezi bugün ecnebi devletlerin silahlı işgali altına geçmiş bulunmaktadır. Bunu gerektiren hiçbir hal mevcut değildir. Osmanlı mebusları meclise tecavüze uğradı. Mebus arkadaşlarımızdan Rauf, Vasıf, Faik Beyler, Numan Efendi Mebuslar Meclisi'nden işgal kuvvetleri tarafından zorlanıp tevkif edildi. Bu hal temel haklara ve devletler hukukuna tamamıyla aykırıdır. Kayıtsız şartsız hürriyet, vicdan ve düşünceye sahip olmayan bir Mebuslar Meclisi'nin serbestçe karar vermesi mümkün olamayacağından milletvekillerinin dokunulmazlığına karşı yapılan bu tecavüzü protesto ediyoruz. Bu protestomuzun bütün cihan heyeti teşriyesinin ve bilhassa bir cümle parlamentoların maderi olan Britanya parlamentosunun ve bu gibi tarihi olaylara birçok defa sahne olan Fransız ve İtalyan parlamentolarının işiten kulaklarına ulaşmasını temenni ederiz. Bugün deruhte ettiğimiz vazifeyi milliyeyi ifaya ancak bu derecede kadiriz. Bu takririmizi milli bir vesik olarak tarihe tevdi ediyoruz. Seyfullah Efendi, Isparta. Saygıdeğer dostlardan iki zatın ismi söylenilmedi. Cemal Paşa ile Tahsin Bey de tevkif edilmişlerdir. Osman Bey, Lazistan. Meclis haricinde tevkif edilmişlerdir. Reis, takriri okuyunuz efendim. Umumi harp, memleketimiz için pek uygun olmayan şartlar içinde son bulmuştur. Dolayısıyla acıklı bir tarihi görev yapmaya davet edilen Meclis-i Mebusan, son olarak Osmanlı Saltanat Merkezi'nde olağanüstü durumun ortaya çıkması ve meşrutiyetle idare olunan memleketlerin hepsinde milletvekillerine temin edilen dokunulmazlık ve serbestliğin olayların zorlamasıyla kullanılmaması dolayısıyla milletvekilliği görevlerinin gereklerini memleketin mevcut durumlarıyla telif imkanından mahrum kalmıştır. Her şeyden önce düşünce hürriyeti ve vicdan bağımsızlığını bağlı olan kutsal görevin emniyetle yerine getirilmesine imkan vererek bir hal ve durumun ortaya çıkmasını bekleyerek genel toplantıların ertelenmesini teklif ederiz. Reis, takrir münderacatına tamamıyla vakıf hasıl oldu mu? Evet, reye konsun sadaları. Reis, milletvekilliği görevlerinin icrasında emniyet bahşolacak bir halin vukuuna kadar müzakeratımızın ertelenmesini teklif ediyorlar. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Salahattin Bey, İstanbul, oy birliği ile kabul. Müttefikan kabul sedaları. Reis, evet efendim, oy birliği ile tehir-i müzakere kabul edildi. Meclisin bu karardan bir netice ümit edip etmediğini bilmiyoruz. 12 Ocak 1920 tarihinde toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi, 18 Mart 1920'de çalışmalarına böylece ara vermiş fakat bir daha toplanması nasip olmamıştır. Nihayet 11 Nisan 1920 günü padişahın iradesiyle en geç 4 ay içinde yeni seçimlerin yapılması kaydıyla Osmanlı Mebusan Meclisi feshedilmiştir. Artık başka bir Osmanlı Meclisi toplanmayacaktı. Seçimler. İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bir meclisin toplanması gereğini 17 Mart günü fikir yoklaması şeklinde kolordu kumandanlıklarına ve valiliklere bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bu meclisin bir kurucu meclis olmasını düşünüyordu. Bilhassa kumandanların fikrini almak için yazdığı telgrafta meclis toplamanın gerekçesi olarak İstanbul'un işgalini ileri sürüyor, Mebusan Meclisi'nin resmi idarelerin işgali ile anayasaya göre yasama, kaza ve icra organlarının artık mevcut olmadığını, Osmanlı Devleti'nin istiklal ve hakimiyetini haleldar edildiğini belirtiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesine göre kurucu meclis en geç 15 gün içinde toplanmalıydı. Bunun için seçimin seçim kanununa göre değil, daha pratik ve kestirme bir yol ile yapılması gerekti. Bütün bu hususları açıkladıktan sonra kurucu meclis ile ilgili olarak kumandanlara ve valiliklere bildirdiği proje şöyleydi. 1. Kurucu meclis Ankara'da toplanacaktır. 2. Kurucu meclis üyeleri medeni cesaret, fikri kabiliyet, dini ve milli selamet sahibi kimselerden olacak ve üyeleri 25 yaşından küçük ve kötü şöhret sahibi bulunmayacaktır. 3. Kurucu meclis seçiminde livalar seçim bölgesi kabul edilecektir. 4. Gayrimüslim unsurlar seçime iştirak ettirilmeyecektir. 5. Her livadan 5 üye seçilecektir. 6. Kurucu meclisin acele toplanmasındaki zorunluluk, umum milletin oyuna başvurmak suretiyle seçim yapılmasına engel olduğundan, seçimler idare ve belediye meclislerinde toplanmış bulunan milli oya istinad ettirilmek yolu tercih edilir. Bu bakımdan seçimler her livanın idare ve belediye meclisleriyle müdafaa hukuk heyeti merkeziyeleri tarafından aynı günde ve aynı celsede yapılacaktır. 7. Kurucu meclis üyeliğine per parti, zümre ve cemiyet tarafından adayı gösterilmesi caiz olduğu gibi herkesin mukaddes mücadeleye fiilen iştiraki için müstakil olarak adaylığını istediği yerlere ilana hakkı vardır. Bundan sonraki 5 maddede seçimlere ait teknik teferruat belirtilmişti. 3. ve 15. Kolordu kumandanları Kazım Karabekir Paşa ve Albay Selahattin Bey kurucu meclis fikrine taraftar olmadıklarını bildirdiler. Mustafa Kemal Paşa ile Kolordu kumandanları 2 gün kadar telgraf başında bu konuyu tartıştılar. Sivas valisi Reşit Paşa'nın iştiraki ile 3. Kolordu kumandanının itirazı şu noktalarda toplanıyordu. Halk meclisi mebusanı bilir. Kurucu meclis adı altında milletin aklının almayacağı bir meclis toplamak doğru değildir. Böyle bir meclise katılacak kimseler bulmakta güçtür. Bulunsa bile bu meclisin alacağı kararlar memlekette tatbik kabiliyeti bulamaz ve geçerli olamaz. Bu sebeple meclis-i milliyi toplamak lazımdır. 15. Kolordu kumandanı da anayasanın ve seçim kanununun açık hükümetleri karşısında bir kurucu meclis toplanamayacağı, meclis-i millinin toplanmasının uygun olacağı, İstanbul meclisinden kaçıp Ankara'ya gelenler ile meclisin toplanmasının ve eksikler için seçim yapılmasının uygun olacağı görüşünü bildirdi. Mustafa Kemal Paşa, meclis-i millinin toplanabilmesi için ayan ve mebusan meclisinin toplu olarak bir arada bulunmalarının şart olduğunu, İstanbul'dan kaçabilecek mebusların ve ayan azasının çoğunluk sağlayamayacaklarını ileri sürerek fikrinde ısrar etmişse de kumandanların direnmeleri karşısında kurucu meclis deyiminden vazgeçerek selahiyeti fevkaladeye malik bir meclis deyimini kullanmak suretiyle 19 Mart tarihinde seçimlerin yapılmasını her tarafa tahmin etti. Mustafa Kemal Paşa, kurucu meclis toplamayı düşünürken rejimi değiştirmek amacını güdüyordu. Dipnot, Nutuk, Cilt 1, sayfa 421. Artık rejim, Büyük Millet Meclisi adını alacak olan Milli Meclis'in kararları ile değiştirilmeliydi. Seçimler, Osmanlı Devleti'nin seçim kanununa göre yapılacak ve her livadan 5 üye seçilecekti. Seçim ile ilgili tamimde seçilecek kimselere mebus denilmemiş, ancak tamimin 2. maddesinde bu meclisi üye olarak seçilecek kişiler mebuslar hakkındaki kanuni şartlara tabidir ibaresi kullanılmıştır. Tamimde belirtilen esaslara göre seçimlere seçim kanunu gereğince katılacak olan müntehibi saniler, ikinci seçmenlerden başka belediye meclisi, vilayet ve liva idare meclisi ve müdafaa hukuk azaları katılacaklardı. Seçimlerin süratle yapılması isteniyordu. Fakat bazı kazalardaki seçmenlerin liva merkezlerinde ve vilayetlerde toplanmasının çok zamanı gerektireceği bildirildiği için 21 Mart tarihinde heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa her kazadaki seçimlerin livaların ve vilayetleriyle aynı günde ve bulundukları yerlerde seçim yapabileceklerini tahmin etti. İstanbul Meclisi azalarından Ankara'ya gelenlerin de bu meclise mebus olarak katılabilecekleri kararlaştırılmıştı. Seçimler bazı yerlerde fazla ciddiye alınmamış, hatta direnmeyle karşılaşılmıştır. Maraş, Urfa, Elaziz, Diyarbakır ve Trabzon'da seçimleri yaptırmak güçlükle mümkün olabilmiştir. Özellikle Trabzon seçimlere hiç taraftar değildi. Buradaki 3. Fırka kumandanı Rüştü Bey'in, dipnot, İzmir suikastı olayından sonra asılan Rüştü Paşa, 15. Kolordu'ya gönderdiği 20 Mart tarihli telgrafta yeni seçimlerin şu buhranlı zamanda yeni bir mücadele ve muhalefete kapı açacağı ileri sürülerek müdafaa hukuk heyetlerince bir aza seçilip heyeti temsiliyeyi takviye etmek üzere Ankara'ya gönderilmesi fikirleri sürülüyordu. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Tümen kumandanına verdiği cevapta heyeti temsiliyenin tamimine taraftar olduğunu belirttikten sonra esasen tamimde bu seçimlerin meclis-i mebusanın teşkili ile alakasını gösterir bir kayıt bulunmadığını, ayan ile mebusanın aynı zamanda Ankara'da toplanması kabil olmadığından toplanacak meclisin teşrii mahiyeti haiz bir meclis sayılamayacağını ve binaenaleyh meclis-i mebusan adı altında toplanmayacağını ifade etmişti. Trabzon valisi Hamit Bey de Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir telgrafta pek heyecanlı olan sahillerde durumun seçimlere elverişli olmadığını bildiriyordu. Heyeti temsiliyenin ikazı üzerine Kazım Karabekir Paşa, Trabzon valisini doğrudan doğruya ve Trabzon'daki tümen kumandanı vasıtasıyla sıkıştırarak seçimlerin yapılmasına zorlamıştır. Fakat Trabzon mebuslarından bazıları seçildikten sonra istifa etmişlerdir. Bütün gayretlere rağmen seçimler meclisin toplanacağı 23 Nisan tarihine kadar tamamlanamamıştır. Her livadan çıkacak mebus adedine göre İstanbul Meclisi'nden gelenler hariç 169 kişinin 23 Nisan günü meclise katılması gerekirdi. Dipnot, TBMM Zabit Ceridesi, Cilt 5, sayfa 34-35. Halbuki meclis İstanbul'dan gelen mebusların da katılmasıyla 120 kişi ile toplanmıştır. Seçimler daha sonra tamamlanmış ve uzak yerlerden gelen mebusların meclise katılmaları peyderpey mümkün olabilmiştir. 1. Büyük Millet Meclisi'nin ilk birkaç ayı yeni katılan mebusların meclise takdimi ve mazbataların tetkikiyle geçmiştir. Fakat meclise bir taraftan yeni yeni mebuslar katılırken bir taraftan da istifalar oluyordu. İstifaların bir kısmı mazerete dayanıyor, bir kısım mebuslar da memuriyeti tercih ederek mebusluktan istifa ediyorlardı. Bu sebeple meclis üye sayısı uzun zaman kesinlikle belli olmamış ve nisap tespitinde sık sık anlaşmazlıklar çıkmıştır. Seçim ile ilgili ve meclisin teşekkül tarzına ait aşağıdaki hususlar dikkati çekmektedir. 1. Fevzi Çakmakpaşa, Kazım Karabekir Paşa, Sırrı Belli Bey, İsmail Supi Soysallı Bey, Şair Mehmet Akif ve daha birkaç mebus iki yerden seçilmişler, sonra birini tercih etmişlerdir. 2. Edirne mebusları uzun zaman meclise iştirak etmemişlerdir. Buna mukabil Kazım Karabekir Paşa ve İsmet Paşa Edirne mebusu seçtirilmişlerdir. Diğer Edirne mebuslarından birkaçı uzun bir süre sonra meclise gelmişlerdir. 3. İstanbul Meclisi'nden gelen mebuslar her livadan seçilen 5'er kişiye dahil edilmemiş ve meclise ilaveten katılmışlardır. 4. İstanbul'dan gelecek mebusların 27 Ekim 1921 tarihinde alınan bir kararla bugünden sonra meclise kabul edilmemesi bir prensibe bağlanmıştır. 5. Kırşehir mebuslarının sayısı 6'ya yükselmiş ve fazlalık sebebiyle bir mebusun mebusluğu kaldırılmıştır. 6. Canik, Samsun, İzmit, Cizre, Malatya ve İzmir seçimlerine itirazlar olmuş, meclis bu itirazları tetkik ederek karara bağlamıştır. 7. Seçildiği halde meclise katılmayan bazı mebuslar veya izin aldığı halde izin sonunda dönmeyen bir kısım mebus meclis kararı ile müstafi sayılmıştır. 8. Uzun görüşmelerden sonra memurluk ile mebusun bir arada bulunamayacağı kararına varılmış, memur iken mebus seçilenlere birini seçmeleri bildirilmiştir. Bu sebeple birçok kimse memuriyeti tercih ederek mebusluktan istifa ettiği için sık sık seçimler tekrarlanmıştır. 9. Bazı kumandan ve subaylar da mebus seçildiklerinden askerlik ile mebusluğun bir arada bulunmasını isteyen bir önergeyi Hüsrev Gere'de meclis reddederek yalnız ordu ve kol ordu kumandanlarının mebusluk sıfatının baki kalacağı kararı verilmiştir. 10. Bazı mebuslara müdafaa hukuk teşekküllerinde çalışmak üzere meclisçe süresiz izin verilmiştir. Yine bu arada vatani hizmet görmek üzere birkaç mebus, İzmit mebusu Fuat Bey ve Batum mebusları gibi meclis kararı ile süresiz izinli sayılmıştır. 11. 31 Temmuz 1920'de alınan bir karar ile Malta'da mevkuf bulunan mebuslar Rauf, Sivas, Karavasıf, Sivas, Şeref, Edirne, Faik, Edirne, Numan, İstanbul, Cemalpaşa, Isparta, Tahsin, İzmir, Feyzi, Diyarbakır, Zülfü, Diyarbakır, Celal Nuri, Gelibolu, Ali, Afyon, dipnot, Ali Çetinkaya, meclis azası kabul edilmişlerdir. Dipnot, meclisin mevcudu zamanla artmış ve mesela 12-8-1920 toplantısında oya iştirak eden mebus adedinin 206 olduğu görülmüştür. Birinci meclisin üye sayısı 300 olarak kabul edilebilir. Meclisin şekli ve bünyesi. Seçimler olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanması için yapılmıştı. Seçilecek kimselerin adı söylenmemişti. Nitekim Kazım Karabekir Paşa, Trabzon'u seçimi ikna etmek maksadıyla toplanacak meclisin meclisi milli olmadığından tahminden bunun anlaşıldığını, seçilecek kimselerin mebus sayılmayacağını temin etmişti. Gerçekten seçimlerin yapılmasıyla ilgili tahmin bu havayı vermekteydi. Osmanlı Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi'nin müşterek adı Millet Meclisi'ydi. Ankara'da toplanacak meclis Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle Milli Meclis değil olsa olsa Millet Meclisi'ydi. Seçimleri yaptırıp meclisi toplayabilmek için kelimelerin ve deyimlerin nüanslarına bile dikkat gerekiyordu. Meclis seçmenler ve seçilenler tarafından geçici bir meclis olarak kabul edilmişti. Niteliği hakkında kimsenin kesin bir fikri yoktu. Fakat Mustafa Kemal Paşa meclise vermek istediği şekli tespit etmişti. Onun görüşüne göre bu meclis murakıf ve müdekkik mahiyetinde bir mebusan meclisi değildi. Bu itibarla meclis yalnız kanun yapmakla meşgul olmayacak, milli mukadderatı nezaret altında bulundurmakla yetinmeyecek, bilfiil bununla meşgul olacaktı. Mustafa Kemal Paşa meclis hakkındaki görüşlerini açıklarken diyordu ki, dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 1, sayfa 31. Nitekim fevkalade durumlar içinde bütün milletler bu prensipleri terk ederek ya yasama kuvvetini tatil edip icra heyetlerine fazla yetkiler verirler veyahut bütün milletin genel oyuna müracaatla kararlar alırlar. Biz halk birliğine her kuvvetten fazla yetki veren İslamiyet esaslarını nazara dikkate alarak Yüce Meclisinizi bütün millet işlerine doğrudan doğruya yetkili tanımak taraftarıyız. Meclis bütün kuvvetleri elinde bulunduracaktı. Kuvvetler ayrılığı sistemi yerine kuvvetler birliği sistemi düşünülmüştü. Mustafa Kemal Paşa'nın ileri sürdüğü bu fikir meclisçe de kabul edilmiş yasama, yürütme ve yargı kuvvetini elinde bulundurmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın ileri sürdüğü fikre göre meclis kendi üyeleri arasından bir icra heyeti seçecek ve bu heyet meclise karşı sorumlu olacaktı. Her şey geçici gösterilmek istendiği için icra heyeti üyelerine nazır denilmeyecek, vekil denilecekti. Bu konuda da Mustafa Kemal Paşa fikrini şöyle açıklıyordu. Osmanlı Devleti diğer herhangi bir devlet gibi hükümdarının cismani nüfusu etrafında toplanmış değildir. Saltanat makamı aynı zamanda hilafet makamı olmak itibariyle padişahımız Müslüman halkında reisidir. Mücadelelerimizin birinci gayesi ise saltanat ve hilafet makamlarının ayrılmasını hedef güden düşmanlarımıza milli iradenin buna elverişli olmadığını göstermek ve mukaddes makamları düşmanın esaretinden kurtarmaktır. Bu esasa göre Anadolu'da geçici kaydı ile dahi olsa bir hükümet reisi tanımak veya bir padişah kaymakamı ihdas etmek hiçbir suretle kabili cevaz değildir. Şu halde reissiz bir hükümet vücuda getirmek zarureti içindeyiz. Mustafa Kemal Paşa bu tezi ileri sürerken icra heyetine meclis reisinin başkanlık etmesini empoze etmek istiyordu. Mecliste yaptığı bu uzun açıklamalar sonunda Mustafa Kemal Paşa meclisin durumunu şu cümlelerle daha net bir şekilde belirtmiştir. Yüksek meclisiniz sahip olduğu olağanüstü yetki sebebiyle milletin idaresindeki bütün işleri fiilen deruhte ve gerek hilafetin, gerek memleketin selametini bizzat temin ve müdafaa vazife ve yetkisiyle teşekkül etmiştir. Ve artık yüksek meclisinizin üstünde bir kuvvet mevcut değildir. Adının ne olacağı tayin ve tespit edilmeden toplanan olağanüstü yetkilere sahip bu meclis, ilk olarak çıkardığı vatan hainliği kanununu yaparken adını da Büyük Millet Meclisi olarak koymuştur. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü büyük bir dini törenden sonra en yaşlı üye olan Sinop Mebusu Şerif Bey'in başkanlığında toplandı. Şerif Bey, kısa açış nutkunda bu yüksek meclisin, milletimizin dahili ve harici tam bağımsızlık içinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum demiştir. Geçici başkanın Büyük Millet Meclisi deyimini kullanmasından ve sonra bu adın kabulünden kendisine gerekli telkinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, başkanının açış nutkundan sonra söz alarak meclisin teşekkül tarzını yeniden seçilen mebuslar ile İstanbul'dan gelen mebuslardan mürekkeptir şeklinde açıklamış ve bu hususu meclis ittifakla kabul etmiştir. Büyük Millet Meclisi, 24 Nisan günü yaptığı ikinci oturumunda 110 oy ile Mustafa Kemal Paşa'yı başkanlığa seçmiş ve başkanlık divanının diğer üyelerini de seçerek vazifesine başlamıştır.